Ayrım 27. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 331. 4 kışkırtma ayı. 20 Şubat 1970'te Nanterre Edebiyat Fakültesi'nin rektörü Paul Ricoeur, yardımcısı ve tarih profesörü René Raymond tarafından üniversite kampusunda gezinecek kadar cüretli üretim üyeleriyle öğrencilerin koştukları tehlike üzerine bir raporu okumasını dinliyor. Şiddete karşı fakat ne bir oportunist ne bir korkak ne bir saf adam olan solcu filozof rektör duyduklarından dehşete düşüyor. Bu tepki onun dürüstlüğünü yani tarihe biçim verme yeteneğinin yokluğunu ispat etmeye götürecektir. Bu zorunlu olarak bir eleştirme değildir. Bir ay önce kişisel olarak başına geçirilmiş çöp sepetinden başka Nanterre'de ansızın çıka gelmiş olayların listesi saldırılar, suçlar, tokatlar, yumruklar, dövmeler, coplamalar, okşamalar ya da Mao lamalar ve proleter solunun Maocuları tarafından revizyonlamalar, şekerleme, sandviç, çay ya da Coca-Cola dağıtıcılarının sistemlice kırılması, her türden aşırmalar, duvarlara çiziktirilen yazılar için çok büyük tebeşir, bildiriler için kağıt, savrulacak şeyler olarak sıralar, masalar ve sandalyeler, tüketimi her şey etki yapıcı bir nitelikteydi. Aynı şekilde gerçek ya da uydurma olduğu pek iyi bilinmeyen bir miktar ırza geçme girişimi belirtiliyor. Maocular tarafından Nanterre'in ya da Argenteuil'in gecekondu mahallelerinden taranmış mülteci işçiler sürüsü tarafından fakültenin istilası doğrulanıyor. Yine bu yönetmeliğe çelme takma, gerektiğinde orijinal cömert ve işini bilir bir sosyalizmin hesabına konulabilir mi? Protestan Ricoeur buna hiç düşman değildir. Fakat daha ağırı var. Şiddetin net bir şekilde azması ve özellikle kafatasında bir Maocunun demir çubuğundan ileri gelmiş bir çift kırıkla hastaneye gönderilen Genel İşçi Konfederasyonu'nun eski militanı olayı. Adamın yaşayıp yaşamayacağı bilinmiyor. Oysa grupçuklar burada bildirilerinden birinde tamamen üzücü fakat fabrikalarda her gün gizlice olan iş kazalarına oranla pek önemsiz bir kazadan boşuna söz ediyorlar. Ne Ricoeur artık aynı fikirde değil. Tek onun karşısında sorumlu bulundukları, tarihi yaptıklarını sanan bu delikanlıların ve genç kızların dilinden anlamıyor. Onlar insancılığı küçük burjuvanın bir deve kuşu davranışı saymaktadırlar. Ne Ricoeur gösterinin az sonra trajedi halinde bozulacağından korkuyor. Bir dramın rol dağıtımında kan sıçramış duvarların önünde acıya aldırmaz bir rektör rolünü reddediyor. Nanterre hükümet tarafından kapatılmış, sonuç olarak eleştirme ve araştırma için ilginç bir deneyi kesinlikle silinmiş görmeyi nasıl önlemeli? Böyle bir durumda bir aydının her zamanki oluşu gibi çok üzgün, çok acılı halde yönetim kurulunun hemen hemen tam oy birliğine uyarak kampüsün beylikleştirilmesini isteme kararını alıyor. Yani fakültenin üzerinde kurulmuş bulunduğu arazi bundan böyle alelade sokaklar gibi aynı düzenlemelere uyacaktır. Orta çağdan beri ilk kez polis bir üniversitenin duvarları içine resmen girme iznine sahip olacaktır. Bu ağır seçimden doğmuş olan polemikler belki hatırlanır. Sözlük bu beylikleştirme kelimesiyle zenginleşmişti. Bundan tad alınıyordu. Olay birden dev bir kabarmaya benzer şekilde gazeteleri, radyoları ve televizyonu istila ediyordu. Bu beylikleştirme rektörün zihninde ciddi bir olay halinde bir yardım istemeden başka bir şey değildi. O zaman bakandan ya da bakanlar kurulundan geçme gerekliliği olmaksızın bir polis birliğinin koşması için onun telefonunu açması yetecektir. B. Ricoeur bir yandan Mayıs 1968 ile geliştirilmiş yenileşme akımını koruyarak şiddeti sınırlandırma düşüncesiyle bir yatışma görünüşü içinde hareket ediyordu. İçişleri Bakanlığı'nın görüşü kesinlikle bu değildir. Bovo alanında oldukça çok öğrenci vardır. Yayılan soytarılığı bastırmak için büyük bir darbe indirmenin yeteceğine inanılmaktadır. Raymond Marcelin bunu saklamıyor. Uzun zamandan beri daha ılımlılar olan Şaban Delmas ile Olivia Guichard'ın karşısında üniversite patırtısına bir son verecek yolları bildiğini öne sürüyor. Ayıklayıcı baskıdır bu. Savunucu düzeni sürdürmekle yetinmek yerine saldırıya geçilir. En göze batan liderler tutuklanır ve suçlanır. Öbürleri saflarına dönerler. Yardımcılığını Komiser Jean Cailin, ki bunun adı Ben Barka olayında sık sık söylenecektir, yaptığı Lucien Lupies tarafından yönetilen genel haber alma solculuk işinde uzmanlaşmış bölüm olan yönetim grubunca 2 yıldan beri listeler düzenletmiştir. Dosyalar hazırdır, içinde bütün adlar vardır. Ne yazık ki yeşil ışık yakılması şimdiye dek reddedilmiştir. En yukarıda sert bir politikanın halk oyu üzerinde ancak felaketi yankıları olacağından korkulmaktadır. Tutuklamak, suçlamak, liberaller faşizm diye uluyacaklardır. Ah, elbette bir bahaneye sahip olunsaydı, örneğin karışıklık akıl alır bir düzeyi aşsaydı, o zaman her şey değişebilirdi. Kuvvetli vurmanın gerekliliğine insanları inandırmakta güçlük çekilmezdi. Birden Nanterre rektörünün çağrısı bir fikir verdi. İşte SOS çeken solun bir adamı, düzen şampiyonlarının gözlerinde hemen hemen bir solcu. Onun kendisi bile üniversitenin demokratik bir şekilde yönetilemeyeceğini kabul ediyor. Bundan böyle polis fakülteye müdahale ederse gerici bir komplodan söz edilemez. Üstelik CRS'lerin bulunuşu öğrencileri kırıp dökme yapmayla çok kırıp dökme, daha çok kırıp dökme, daha çok kırıp dökme, en sonunda açık yüzle sert davranmaya ve kamuoyunu onlara karşı kurmayı bitirmeye imkan verecek o ünlü bahane ele geçirildi. Rektörün kararı 16 Şubat'ta yayınlandı. 27'de ve saat 16'da haklılığı ileri sürmeksizin CRS'nin 5 arabası kampüse girdi. İçlerinden ikisi ara yollarda hemen dolaşmaya başladı. Rektör bağırdı. Bu çağrılmadan gelişi ne istemiş ne öngörmüştü. Müdahalenin anı ve niteliği bundan daha kötü seçilemez dedi. Onun görüşünce şundan kuşku edilemezdi. Zihinleri zaten kızışmışken içlerine, öğrencilere kafa tutmak için üniformalı polis göndermek en azından diplomasi yokluğuydu. İhtilalci grupçukların militanları kışkırtmanın alfabesini gözden geçirme zorunda kalmamış olan onlar ellerini ovuşturuyorlardı. Birliğin büyük bölümünün bezginliği, yorgunluğu, bazılarının aşırılıkları onları gitgide kararsızlar yığını içinde yalnızlaştırmışlardı. Nefret edilen aynasızların zamansız dalıvermesi kuşkusuz kaçınılmaz şekilde arkalarında umulmadık bir birlik yaratacaktı yeniden. İçlerinden biri 14'teki gibi yeniden harekete geçmektir bu diye alkışladı. Bir başkası da baskı kuvvetleri Nanterre müdahale ederek güzel bir hata işledi dedi. Bu elbette kuvvet oranlarının basit bir analizini yapmaktı. Öğrencilerin tekrar toplanmaları, bu onları yığından daha iyi ayırmaya katılırsa iç işlerinin gözlerinde önemli değildir doğrusu. Onlar kendi kendilerine üretici hiçbir gücü temsil etmiyorlar. Yararlanılabilirlikleri, fikirleri, heyecanları, aksine onlar cezalandırılmadan zehirlerini çeşitli işçi arasına sızdırmayı sürdürmeye bırakılırlarsa ciddi bir potansiyel yıkıcılık tehlikesi oluştururlar. Bununla birlikte iki klanın eylemcilerinin büyük hayal kırıklığı olarak o cuma günü büyük bir şey gerçekleşmiyor. CRS'ler sarsılmaz surette uzun zaman dönüp duruyorlar. Öğrenci dizilerinden kaba kelime oyunları yükseliyor, sonra da taşlar. Daha sonra sıralar, masalar, sandalyeler çileden çıkarıcı yoklamaları kesmek amacıyla bir yere yığılıyor. SRS'ler duruyorlar ve arabalarından çıkıyorlar. Kendilerini sandalyelerle bombardıman ettiriyorlar. Saldırıyorlar, copluyorlar ve akşam olurken egemenliği tekrar ele geçiriyorlar. Hafta sonu kutsal olduğundan birinci round burada bitiyor. İkincisi pazartesi öğleden sonra kampusa sağ birliği grubunun aşırı sağcı militanlarının girmesiyle başlıyor. Bunlar Assas Fakültesinden miğferli ve sopalı olarak iktisadın 1., 2., 3. ve 4. sınıflarının kısmi sınav adaylarının çalışmasına fesatçılar tarafından engel olunmamasını sağlamaya gelmişlerdir. Hemen aşırı öğrenciler arasında geleneksel Truva Savaşı tekrar başlıyor. Sağ Birliği grubu yani GUD, Mao'culara meydan okumaya geliyorlar. Homervari hakaretleri az sonra ateşli saldırılar izliyor. GUD bozguna uğruyor. Onlara kalesinin koruyuculuğunu sunan CRS'lerin duvarı arkasına geri çekiliyorlar. Mao'cular kızgınlıkla duvarı ve kaçanları bombardıman ediyorlar. Duvar sarsılıyor, büyük dövüşe girişilmiştir. 2 gün sürecektir. O sırada yerel polisin ikinci müdürü ve komiser Kuiliçini tarafından araziye dağıtılmış polislere en yüksek şeflerinin kabul ettirdiği taktik tanıklara göre pek tuhaftır. Onları kudurtmak isteselerdi başka türlü davranamazlardı. İlk önce 3 Mart sabahı fakülte önünde nöbetteki polisler miğferli öğrencilerin binaların içine ağır bir şekilde yüklü torbalar taşımak için bir gidip gelme düzenlediklerini görüyorlar. Kuşkusuz kaldırım taşları ve başka malzeme taşıyor öğrenciler. Bazı sorgular yürütmek izni istemek için polis müdürlüğüne telefon ediyorlar. İstek reddediliyor. Bu da kargaşacıların cephanelerini rahatça yığmasına imkan veriyor. Birçok kez kesilen tanıklığı ispatlayıcı görünen Claude Angeli, Le Nouvel Observateur'de şöyle anlatıyor. Hemen arkasından çok polisler yukarıda çatışmanın mümkün olduğu kadar şiddetli geçmesinin istenip istenmediğini soruyorlar kendi kendilerine. Daha sonra polisler binalar boyunca gezdiriliyorlar. Niçin? Buralardan öğrenciler onları bol bol bombalıyorlar. Yaralılarını topluyorlar fakat karşılık hakkının reddedildiğini görüyorlar. Komiserler onlara içeri girmenin yasak olduğunu söylüyorlar. Sonuç, polisler, CRS'ler ve jandarmalar homurdanmaya başlıyorlar. Onları hasımlarıyla temasa getirmek ve yaralanma tehlikesine sokmak. Niçin? İçlerinden en ılımlıları kendi kendilerine soruyorlar. Onları hedefler gibi sunarak öğrencileri biraz daha kamçılamak, onları kıvamına koymak, her göstericiyi bir düşman saymaya getirmek mi istiyorlar? Buna inanılabilir. İşin en dikkati çekeni kuşkusuz burada zorlama yapan polislerin kendi kendilerine soru sormalarıdır. Oysa 10 Mayıs 1968'de olduğu gibi beceriksizlikten ve işlemin hazırlığının noksandığından söz etmek saçma olur. Çünkü Ricoeur'ün kararının tarihi olan 20 Şubat'la müdahale günü olan 27 Şubat arasında beylikleştirme polis müdürlüğünde özel bir toplantı sırasında iyiden iyiye incelenmişti. Nanter Yönetim Kurulu'nun bazı üyeleri, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının temsilcileri, polis müdürünün bazı işbirlikçileriyle buna katıldılar. Ateşli olabilecek noktaları belirlemek ve güvenlik kuvvetlerinin dağılımını kararlaştırmak ve kampüsün işgalinin biçimini kesinleştirmek için fakültenin ayrıntılı bir planı üzerinde tartışıldı. Her şey önceden düşünüldü. Öte yandan müdahale tarihini kim seçti? Bundan kendisine haber bile verilmemiş olan Bay Ricoeur değil, elbette İçişleri Bakanı'ndan aşağı bir aşamada kimse de değil. Sonuç ne olursa olsun belli. 2 gün süresince kendilerini hırpalayan ve yaralayan öğrenciler karşısında CRS'ler bekçisini copladıkları park yeri üzerindeki arabaları yağmalayarak kaldırım taşı ve el bombası ile 400 uslu öğrencinin yemek yediği üniversite lokantasına saldırıp onları kovanlarındaki yaban arıları gibi dumanla boğarak ve yalnız kalmışlara 10 kişiyle atılarak göstericiler üzerine bombalar savura savura gittikçe azıtıyorlar. Yönetmeliği unutup geçmesine engel oldukları bir ambulansa yükleniyorlar. Artık üstlerini dinlemiyorlar. O derecede ki saat 19'a doğru oradaki şefler 4. bölümün müdahale bölüğü polisleri ile öğrencilerin arasına gezgin muhafızlar koymak zorunda kalıyorlar. Kısacası birkaç saat içinde karışıklık, düzensizlik, şiddet, bazıları ağır olan birçok yaralı, birkaç ay öncesinin karnaval gösterisiyle hiçbir ortak ölçüsü olmayan bir durum. Birkaç gün süresince televizyonlu, radyolu, yazılı haberleşmenin tamtamları Nanter'deki şiddetten söz ediyorlar. Hatta daha da büyütüyorlar. Bazı iyi ruhlar CRS'nin sertliğine karşı boşuna protestoda bulunuyorlar. En dik kafalılar bir düzen fanatiği, bir baskı terörcüsü, bir özgürlük cellatı, bir Frankocu, bir Salazarcı diye ilan ettikleri Raymond Marcelin'e boşuna çatıyorlar. Marcelin bundan hiç tasalanmıyor. Manevra başarılı olmuştur. Solun farfaraları boşlukta çınlıyorlar. Kimse polislerin yalnız hükümetin orkestra şefinin çaldığı müzik aygıtları olduklarını hatırlamıyor. Hemen hemen kimse Marcelin onların patronu mesleğini bilen bir İçişleri Bakanı'nın olduğunu basitçe belirtmiyor. Jules Moch'un ona öğretmiş olduğu yolları belli bir konu içinde istenilen anda kullanmak için büyük bir dehaya ihtiyaç olmamıştır. Çünkü kamuoyu tam bundan sadece bir izlenimi korumaktadır. Elbette polis kuvvetli vurmakta haksızdır. Fakat eğer öğrenciler sorumsuz halde davranmasalardı, o da müdahale etmemiş olacaktı. Bu taş kafalıları her şeyi yapmaya mı bırakalım? Bu bir anarşi olur. Karışıklık çıkarmayı sürdürsünler, baskı da artacaktır. Ve kurban olma sırası belki bize gelecektir. İçişleri Bakanı iyi amaçlamıştı. Öğrenci şiddet hareketi belleklere güvenlik kuvvetlerinden daha iyi demir atar ve bu basın onu nasıl belirtirse öyle olur. Öğrenciler haylazlar imgesini kabul ettirmeyi bitirmiş olan Nanter kaldırım taşları sayesinde ayıklayıcı baskının uygulanmasına artık kimse karşı gelmemektedir. Ilımlılar kendilerinin heyecan yokluğuna rağmen onları yapmaya bırakmak için yeterince duygulanmışlardır. Bir konak yeri aşılmıştır. O zaman baskı grupları harekete geçiyorlar. Meclisin sağ kanadı, örneğin solcu kargaşacıların zarar veremez hale konulmalarını isteyen eski SAC yöneticisi Charles Pasqua'nın müdahalesiyle hükümet hoşgörü gösterirse, harekete geçme tehdidi öne sürülen Cumhuriyeti Savunma Komiteleri, gürültülü bildirileri suçların cezalanmasını ve etkili bir şekilde müdahale etme hakkı isteyen ve polis müdürlüğünde uygun yankılar bulan Milli Polis Bağımsız Sendikası, kurtuluşta temizlenmiş olanlarınki ya da yine doğal eğilimiyle raporlarının sonuç verici şekilde izlenmesini görmek isteyen genel haber alma. Yürütmekte olan diyalektik hareket baskının başlaması için tutucu güçlere dayanılmasını ister. Bunlar kışkırtma ile uyandırılmış olarak otomatik bir şekilde daha büyük bir baskıya girişirler. Mantığa uygun sonuç şudur: yüksek hakem Pompidou teraziyi Şaban Delman'ın ve Guichard'ın tezlerine karşı Marcelin'den yana eğdiriyor. Olaylardan 9 gün sonra televizyondaki söylevinde ilerlemenin işaretini veriyor. Profesörleri ve rektörleri maskaraya çevirmek, gereçleri ve donanımı kırıp dökmek. Buna göz yumulamaz ve uzun zamanda göz yumulmayacaktır. İnanın bana. Bundan şunu anlamak gerekir. Şimdiye dek karışıklık basit bir düzeni sürdürme sorunu sayılmıştır. Şimdi düzeni sürdürmek hükümetin merkezi sorunlarından biri olacaktır. Gerçekten ertesi günden başlayarak Raymond Marcelin artık sevgili kuramını uygulayabiliyor. 20 kadar Mao'cu militan göz altında tutuluyor. Proletarya solunun Mao'cu gazetesi La Cause du Peuple halkın davasına karşı adli bir soruşturma başlatılıyor. Her türlü eğilimdeki solcu sempatizanlar kaygılıdırlar. Gazetelerinin caddelerde dağıtımı, sorguya çekmelerle, gidiş gelişe engel olma için cezalarla, grup halinde durmalar için cezalarla, memura kafa tutma ve şiddet kullanma için suçlamalarla köstekleniyor. Duvarlara yazılar yazanlar kamu anıtlarını bozma ve değerden düşürme için kovuşturuluyor. Lise ve üniversite öğretmenleri yerlerinden alınıyorlar, tedirgin ediliyorlar. Fazla hareketli öğrencilerin ana babaları üzerinde baskılar yapılıyor. Askerliğe karşı propaganda yürütenler kovuşturmaya uğruyorlar. Kısacası iç işlerinde genellikle başka kullanmalar için öngörülmüş polis yönetmeliklerinin, kararnamelerinin ve yasalarının uygulanmasında belli bir hayal gücünün kanıtı gösteriliyor. Ayıklayıcı baskının birinci evresi artık yürürlüktedir. Burada iyi görmek gerekir. Daha genel bir analizin çerçevesi içinde Fransa'da yürümeyen her işin sorumluluğunu öğrencilerin sırtına yükletme eğilimi büyüktür. Yürümeyen iş mi? Dışarıda olduğu gibi hükümette de herkes bunu bilir. Öğrenciler ise sebep olmaktan çok sonuçturlar. Fakat cümlenin terimlerini tersine döndürmek onları vurulacak abalı yapmaya imkan vermektedir. Alman Yahudileri gibi. Değerlendirmedeki hayli ince farklar içinden herkes şunu kabul etmekte fikir birliğindedir. Politik olarak iktidar sallantıdadır. Kolombiya'ya çekilerek General de Gaulle, tarihsel büyük lidere kıyasla biraz narince olan güncel ekibin doldurmadığı bir boşluk bırakmıştır. Ekonomik olarak sorunlar pek geniştir. Devletin kasaları boştur, onları doldurmak gerek. Altyapı komşularındakine oranla telefon ve kanallar ağıyla olduğu gibi karayolları ağı konusunda da bozuktur. Sanayi de durgunlaşmıştır. Girişimleri modernleştirmek, onları tekrar toplamak, uluslararası rekabetle savaşmak gerekiyor. İşsizlik önemlidir. Nüfusça genişlemeye rağmen 1962'de sanayide ancak 56 bin yeni istihdam açılmıştır. Bu işten çıkarmaları güçlükle karşılamaktadır. Köylü bölünmüş toprağın tekrar birleştirilmesi dramını yaşıyor. 10 yıl içinde tarımcıların yarısının topraktan ayrılması gerekiyor. Küçük esnaf büyük mağazaların çoğalmasının kurbanları sayıyorlar kendilerini. Zanaatçılar ölüme mahkum edildiklerini hissediyorlar. Yönetim genellikle bu görevlere uyarlanmamış haldedir. Postacılar, maden işçileri, gaz, radyo, televizyon, Air France memurları, demiryolu, karayolu memurları, öğretim üyeleri, kadrolar ve her türden memurlar gibi yakınacak bir şey olduğunu sanmayan tek bir toplum kategorisi yok. Hoşnutsuzlar bir araya gelirlerse bu rejim için felaket olur. Fakat hepsi bu değil. Derinden derine Mayıs 68'den beri zihin hali değişti. Karşı durum alma her yere sızdı. Geleneksel olarak hak istemeleri tatmin etmek için hükümetler üzerinde baskı yapmakla görevli geleneksel muhalefetin çöküşüyle hoşnutsuzlarla iktidar arasındaki aktarma kayışı koparak çarpmaları daha sert kıldı. Mayıs 68'in barikatlarının ve büyük grevinin özlemi çok kimsenin homurdanmasını sokağa taşımak için can sıkıcı bir alışkanlık edinmesine sebep oldu. Bunda daha kuvvetle bağıranlar kendilerini genellikle daha iyi işittirmeyi başardıklarından kötü örnek yağ lekesi gibi yayıldı. Hakiki bir ayaklanma öncesi zihniyeti kuruldu. Moda bir meteorolojik deyimi kullanmak istersek 1970'in kış sonu ile ilkbaharı sıcak oldular ve bu sıcaklığın karşısında hükümetin girişimi henüz iyi sağlanmadı. Şubat'tan Nisan'a dek grevler birbirini kovaladılar. Tarımcıların, kamyoncuların, küçük esnafın gösterileri nöbeti aldılar. Bu sonuncular kahveci, lokantacı, onların haberleşme ve savunma komitesinin önderi Gerard Nico'nun ne yaparım gibi sözleriyle tutuşturuldular. Özellikle Paskalya tatilleri sırasında Büyük Fransa kavga ile sarsıldı ve akşam olup göstericiler dağılırlarken Nico hapsedilince devletin saygınlığına zarar verme ile suçlandığını görüyor. Bakanlıkların koridorlarında bir memnunluk uğultusu fark ediliyor. O sokaklarda bağırmaya gitmeyen akıllı kişilerin bu kesintiye uğramış kermesle, bu karışık iş, bu heyecan fuarı ile şaşkınlaşmış çekingenlerin, sesi çıkmayanların, kendi hallerinde insanların, Beyaz Saray'dan Elize'ye dek bütün o sessiz çoğunluk denilenlerin ferahlamasının yankısını yapıyor. De Gaulle'ü kovmuş olanlar, Mayıs'ı fazla ileri gitmiş bulanlar, Pompidou'yu seçmiş, meclise ezici bir UDR çoğunluğu göndermiş olanlar, Korku Partisi'ni yapmış olanlar, parlamenter demokrasiyi korumak için güvenilmesi gerekenler bunlar. Oysa kamuoyu yoklamaları polis müdürlerinin ve genel haber almanın ülke içindeki ruh hali üzerinde raporlarını doğruluyorlar. 27. ayrımın sonu, sayfa 342.